Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, Fıkıh Saati programına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Talha Polat. Ve her zamanki gibi daimi konuğumuz, değerli Doktor Hüseyin Kayapınar hocamızla birlikteyiz. Her birinizi kemali hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Her zaman olduğu gibi sizlerin sormuş olduğu, bizlerin ise derlemiş olduğu soruları Hüseyin hocamıza soracağız. Cevaplarını sizlerle buluşturacağız inşallah. Rabbim istifadenize tebdil eylesin diyelim ve hocamıza dönelim. Değerli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız efendim?
Elhamdülillah çok şükür. Elhamdülillah ala kulli hal küfrü ve dalal. Yani küfür ve dalaletin dışında her halimize şükür.
Rabbim daim eylesin hocam halinizi. Hocam direkt sorulara başlayalım diyorum. İlk sorumla müsaadenizle. Sebepsiz yere iş anlaşmasını bozan kişinin tazminat ödemesi gerekir mi?
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Şimdi çalışma, yani işçi ve işveren hakları fevkalade önemli. Peygamber Efendimiz daha çok işçinin işveren üzerindeki hakkından bahsediyor. Çünkü güçlü olan işveren. Diyor ki mesela bir hadisinde, işçinin alnının teri kurumadan hakkını verin. Tabii peygamberimizin yaşadığı dönemdeki işçi, tarım işçisi. O zaman sanayi yok. Dolayısıyla sanayi işçisinden veya beyaz yakalılardan bahsetmek evet, mümkün değil. Ha, ve terliyordu insan. Ve böyle elleri çalışmaktan dolayı nasırlaşan bir sahabeyi görüyor. Ve bu elleri cehennem yakmaz diyor. Yani çalışmanın önemi, hı hı, ve işçi hakkının önemi. Tabii şimdi zamanımızda işçi ve işveren ilişkileri hayli genişledi, değişti, yeni şeyler ortaya çıktı. Ve çalışanla çalıştıran arasındaki ilişkileri düzenleyen kanuni maddeler var, hukuki meseleler var, kanunlar var. Şimdi burada bir defa şu var. İşçi ve işveren kanunun kendilerine emrettiği şeyleri yapmak zorunda diğerine karşı. Ve o kanunun kendisine verdiği hakları almakta da hak. Bu bir. Bunun dışında kanunda yer yok. Yani kanunda değinilmemiş. Ama işçi ve işveren arasında özel sözleşmede şart koşulmuş. Ya buna da uyulmak mecburiyetinde. Ha. Kanunda yer yok. Özel sözleşmede de yer almamış ama örf bunu şey yapıyor, öne çıkarıyor ve örf emrediyor. Ona da uyulur. Şimdi günümüzde işten ayrılan işçinin hakkı ne? Veya işverenin hakkı ne? Bu kanun maddeleriyle belirlenmiş. Ne oluyor? Eğer işçi herhangi bir suçu, efendim, ihaneti işverenin malına yoksa, o takdirde karşılıklı anlaşarak işten ayrılırsa kıdem tazminatı dediği bir para alıyor. Bu bir. Bu nerede oluyor bir? Karşılıklı anlaşma, buna ikale tabir ediyorlar. İşçi işveren arasında. İki, diyelim ki işçi hiçbir sebep yok, kendisi ayrılıyor. O zaman o da kanun ne diyor ona? Onu hatırımda değil ama zannediyorum o bir şey alamıyor. Hı hı. Ama işçinin hiçbir suçu yokken işveren işten çıkarıyorsa, ki işverenin işten çıkarması kendisi açısından haklı olabilir veya haksız olabilir. Nasıl haklı olur? İhtiyacı yoktur fazla işçiye. Makine getirmiştir. Yeni getirdiği makine eskikinden 3 kişi çalışması gerekiyorsa bunda 1 kişi çalışıyor. Mecburen işçiyi çıkarması lazım. Burada kendi açısından haklı. Ama işçinin de hakkı var. Nedir o işçinin hakkı? Tazminat almak, o kanunun kendine verdiği şeyleri kabul almak. Yani burada şöyle diyelim. Eğer işten çıkış veya işten çıkarılış işçinin kusurundan, suçundan, ihanetinden dolayı olursa bu takdirde işverenin ona karşı bir sorumluluğu olmaz. Ama öyle değil de karşılıklı anlaşarak veya işvereni kendisi çıkarmışsa o zaman o tazminat haklarını almak hakkıdır şeyin. Tazminatları almak hakkıdır işte.
Hocam inşaat başlamadan daireleri satmak, satın almak caiz midir?
Şimdi bu bizim İslam hukukunda istisna diye bir hüküm var. Aslında olmayan bir şeyi satmak caiz değildir. Peygamberimiz olmayan bir şeyi satmaktan men etti. Bu böyle hadisler var. Evet. Şimdi daire daha topraktan satılıyor. Orada inşaat diye bir şey var mı? Yok.
Yok.
Bunun caiz olmaması gerekir. Haddi zatında olmayan ama örfe dayalı olarak uygulanan bir şey var, akitler de var. Mesela bunlardan birisi selem.
Nedir hocam?
Selem, mal peşin para veresi. Affedersin, para peşin mal veresi. Yani mesela alıcı geliyor bir kişiye, senin diyor, işte harmanda ben senden 10 ton buğday satın alayım. Olur. Fiyat ne şu, anlaşıyorlar, parayı peşin ödüyor. Ama buğday ne zaman teslim ediliyor? Harman vakti. Ki bu harman demekle olmaz da, mesela Ağustos'un onu ödüyor. Bak burada ne oldu? Olmayan bir buğday sattı adam. Bu özel hadisle sabittir bu. İstisnai bir durumdur. Bu bir. Bir de istisna dediğimiz sanatkara bir şey yaptırmak. Mesela gidiyor insan bir tüccar terziye. Diyor ki bana şu kumaştan bir elbise dik. Kumaş da terzinin, emek de terzinin. Ve anlaşıyorlar. Ne oluyor şimdi burada? O sipariş veren kişi olmayan, dahiriz olmayan elbiseyi satın almış oluyor. Buna istisna derler. Ve bu da örfe dayalı olarak caiz görülür. Şimdi müteahhitlik hizmetleri. Bu çok yaygın bir örf haline gelmiş. Yani ülkemizde. Ne oluyor? İşte projeden satıyorlar. Para ya peşin, bir kısmı peşin veriliyor, bir kısmı taksitlerle ödeniyor vesaire ama henüz olmayan bir daire satılıyor. Bu örfe göre artık caiz hale gelmiş. Ama burada şu önemli. Şartlara uyulması lazım. Ve eğer müteahhit öngörülen şartlara veyahut da o oranın örfüne uygun davranmamışsa, o zaman müşterinin o alışverişten vazgeçme hakkı olması lazım. Mesela sözleşmede deniyor ki, işte malzeme, şu malzeme kullanılacak penceresinde, kapısında şu malzeme kullanılacak. Böyle şartlar koşulmuş ama müteahhit buna uymamış. O zaman müşterinin bu akdi bozma ve parasını geri alma hakkının olması lazım. Ha şimdi yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Bazen duyuyoruz böyle medyada. Kimisi daha önce satmış daireyi, 20 sene geçmiş hala teslim edememiş. Evet. Bunlar var. Efendim, veya ne bileyim kullandığı malzeme hiç işe yaramaz. Dökülüyor, bunlar var. Şimdi bunlar istisnai durum olarak değerlendirilmeli. Yoksa bunlar yapılıyor diye insanların menfaatine olan bir şey yasaklanmamalı ama bunların yapılmaması için de tedbirler alınmalı.
Eyvallah hocam.
Yani sonuç olabilir.
Olabilir. Eyvallah. Hocam kolonya vücuda veya kıyafetlere sürüldüğünde namaza engel olur mu?
Şimdi kolonya, bu konu niye kolonya ile ilgili var da gül suyuyla ilgili yok?
Alkol var içerisinde.
Sebep alkol. Peki alkol olsun ne olacak? Alkol sarhoş edici bir madde. Ve dinimiz sarhoş edici olan maddeleri yasaklamış. Ama bunu yasaklarken alkol dememiş. Ya büskir demiş. Sarhoş eden. Ve bir de şarabı özellikle almış. Yani ayet şarabı anıyor. İnnemel hamru vel meysur diye başlayan ayette şarap ve kumar, falokları size haram kılındı. Hamr. Hamr nedir? Hanefi mezhebine göre hamr, üzüm suyundan elde edilen içkidir.
Şarap.
Ki ona biz Türkçe'de
şarap diyoruz biz.
Ama aslında mesela rakı da belki üzüm suyundan yapılıyor. Ama diğer bazı mezhepler arpadan da, hurmadan da, pirinçten de, darıdan da hamr yapıldığını söylüyorlar. Ama Hanefiler bunu üzüm suyuyla yapmış. Sadece. Ama genel anlamda peygamberimizin hadisleri var. Sarhoş edici olan şeyler haramdır. Ve o sıvıdaki sarhoş edici maddenin özelliği de ve o maddede alkol oluyor. Alkol. Hı hı. Şimdi şeyde de alkol var. Kolonyada. Dolayısıyla kolonyayı içmek asla caiz değil. Haramdır. Çünkü sarhoş edici bir maddedir.
Evet.
Peki bu şeyle üzerine bulaşırsa veya vücuduna bulaşırsa, mesela elini kolonyayla ovalamışsa, şimdi bu steril amaçlı olarak veya temizlik aracı olarak kullandığı takdirde o alkol barındıran sıvıların abdestle namaza mani olmayacağı şeyi artık bugün görüş o istikamette. Tabii eski kaynaklarda bu yok. Yani kolonya ve kolonya yok, sadece içki olarak bahsedilir ve onun üzerinde gidilir ama mesela Elmalı Hamdi Efendi'nin o tefsirinde şeyin ispirtonun, ki ispirtu da alkol var. Böyle insan vücuduna veya bulaştığı zaman onun namaza mani olmadığını söylüyor. Hı. Ve günümüzde de Diyanet İşleri Başkanlığı bu steril amaçlı olarak veya ne bileyim temizleme amaçlı olarak kullanılan bu kolonya ve benzeri sıvıların necis kabul edilmeyeceği, namaza mani olmayacağını söylüyor.
Zaten birçok parfüm içerisinde de alkol mevcut hocam.
Neredeyse tamamında belki.
Evet. Çoğunda. Yani,
tabii o parfümü o insanlar kullanıyor bunu. Ondan dolayı bu caizdir. O da çok çıkar bir yol değil. Çünkü insanların şeriata karşı aykırı olan kullanımları muteber değildir.
Eyvallah. Eyvallah hocam. Sezaryenle doğum yapan bir kadının lohusalık durumu nedir hocam?
Şimdi lohusalık ne? Lohusalık, doğum yapan bir kadından doğum peşinde gelen kan gelmesi haline lohusalık deniyor. Ve o kana da lohusa kan deniyor. Hı hı. Şimdi ve tabii bizim tarihimizdeki doğumlar normal doğumdur.
Evet.
Böyle sezeryen veya benzeri başka bir şey yok. Ve bu lohusalık olarak da kanın geliyor olması esas alınmıştır. Yani bir kadın çocuk doğurmuşsa o doğumdan sonra kan gelmeye başladı. O kan kesilinceye kadar lohusa olur. Ancak 40 günü doldu, kan kesilmedi, o zaman hükmen temizlenmiş kabul edilir. Yani burada lohusalığın en asgari, en alt günü sırrı yok. Üst sınırı 40 gündür. Şimdi bu kanama ister normal doğumdan sonra olsun, İster sezeryenle olsun değişmez. Şimdi hanımlar biliyorsunuz hamileyken kendileri adet görmezler. O kan rahimde kalıyor. Ve tabii başka şeylerle ve o çocuğu besliyor onu. Hı hı. Ve çocuk dışarı çıktıktan sonra haliyle o rahimdeki kan çıkar, dışarı çıkmaya devam ediyor. Hatta sadece o mevcut olan değil, sonrasında da kan üretme oluyor ki 40 güne kadar devam ediyor bu. Yoksa öyle olmayacak olsaydı 2-3 günde boşalır ve iş biterdi. Öyle olmuyor. Ne? Yani o zaman şöyle diyelim. İster normal doğumla olsun, ister sezeryanla olsun, bir kadın doğum yaptığı zaman kanaması varsa o lohusalıktır. Onun süresi de eğer kesiliyor 40 günden önce kesiliyorsa kesildiği zaman artık lohusalığı bitmiş kabul edilir. Ama 40 gün dolduğu halde eğer kesilmiyorsa o 40 günün dolumuyla lohusalık sona ermiş olur.
Lohusalık sona ermiş olur hocam. Bir diğer sorumuz. Borçlu borcunu bankadan çektiği krediyle ödemesi durumunda alacaklı bu durumda sorumlu olur mu?
Şimdi alacaklıya dinimizin tavsiyeleri var. Borçluya yönelik kolaylaştırma yönünde tavsiyeleri var. O nedir o? Diyor ki vadeyi uzatın. Borcun vadesini uzatın. Hatta borcu tamamen affediverin, bu daha iyi diyor. Şimdi ya yani bu alacaklının görevi. Ama bu farz mı? değil. Yani alacaklı borçluya kardeşim vade uzatmıyorum, benim paramı ver diyebilir. Hı hı. Ama o eğer ödeme gücü yoksa borçlunun hali vakti yerine gelinceye kadar süre vermesi gerekir. Şimdi bu ayetle bu sabittir. Şimdi kredi çekmede borçlu olan ne yapıyor? Gidiyor bankayla anlaşıyor, faizli olarak kredi evet. çekiyor. Burada ne oldu şimdi? Günaha girdi o. Niye? Faizli evet. işlem yapmış oldu. Ama aldığı para faiz parası değil, borç. Yani burada iki şey var. Bir, borç alma var. Bir de faiz alma veya verme var. Hmm. Borç almanın faizle ilgisi yok ilk anda. Mesela faizsiz olarak borç aldığı zaman bir problem oluyor mu? Olmuyor. Ya dolayısıyla bu bankadan aldığı para bu kişinin borçlunun kendi parası olmuş oluyor aldıktan sonra. Mesela bir adam birinden para çalsa ve o parayla borcunu ödese bu caiz değil. Hı. Çünkü o onun kendisi şey, o parampara. Ama kredi olarak çektiği para kendisinin. Ve dolayısıyla o parayla borcunu ödediği zaman alacaklının bunda herhangi bir şey yok.
Mesuliyeti yok,
kusur yok. Dolayısıyla bu caizdir. Bir de şu var, para tayinle tayin etmez. Yani bir kimse borcu var, o borcunu ödemek için bankadan kredi çekmiş. Ama sonra bir başka imkanı doğmuş, o doğduğu parayla borcunu ödemiş, yeni gelen imkanla parayla ödemiş. Burada borçlunun o kredi çekmekten dolayı olan sorumluluğu devam ediyor. O çekti. Yani burada demek ki asıl olan şey burada günahkar olan doğrudan faiz muamelesini işleyendir. Alacaklının bundan dolayı herhangi bir şey yoktur.
Eyvallah sorumlu hocam. Yok. Eyvallah hocam. Evet hocam, gençler tarafından da çokça sorulan ve çokça merak edilen bir soru var. Bir kadın ve erkeğin evlenmeden önce görüşmelerindeki ölçü nedir?
Bir defa fiziki temas olmayacak.
Evet.
El teması olmayacak. Bu bir. İki, beraber hoş vakit geçirelim.
Maksadıyla
olmayacak.
Yaklaşılmayacak.
Birbirini tanıma amacıyla olabilir ama o da herhalde birbirini tanımak için bir sene her gün görüşmeye gerek yok. Ama görüşme yasak değil. Hı hı. Yani hatta bizim eskiden erkekler kadınları hiç görmezlermiş. Bunun istisnaları var. Nedir o istisnalar? Veya kadınlar yüzlerini de göstermezlermiş.
Bu doğru bir şey mi hocam ama yani?
Tabii canım öyle yani.
Yani bir böyle o şey gözlem çerçevesi içerisinde görüşmeleri yani.
Ya şimdi bak ben bu genel ilkeyi söylüyorum.
Evet.
Ama bazı durumlarda bir erkek bir kadına bakabilir, görebilir. Nedir o? Mesela kadın şahit.
Evet.
Mahkemede şahitlik yapacak. Hakim ona bakabilir. Veya kadın hasta. Doktor onu tedavi edecek, bakabilir. Bir de eskiden cariyelik vardı. Kölelik cariyelik. Evet. Ona bakabilirdi. Bir de evlenecek olanlar birbirlerini görebilirler. Hı. Peygamberimiz zamanında oluyor bu. Birisi geliyor Peygamber Efendimiz'e, biriyle evleneceğini söylüyor bir kadınla. Onu gördün mü diyor. Hayır görmedim. Git gör. Sonradan pişman olmayasın.
Hmm.
Yani bu izin veriliyor buna. Ama burada amaç ne? Tanıma, görme ve kararına etkili olma. Yoksa demin söylediğim gibi beraber gezip tozarak, el ele tutuşarak
kesinlikle
hoş vakit geçirmeye yönelik olmamalı.
Hmm.
Ve bir de eğer birbirlerini mesela görüşme, tanıma amacıyla görüştüklerinde de kapalı bir alanda tek başlarına olmamalılar.
Bir gözlemci olmalı değil mi yanlarında? Yani ya mutlaka bir akrabaları kadın, veya
o kızın akrabalarından birisinin olması veya umuma açık olan bir yerde görüşmeler.
Görüşmeleri gerekiyor. O hassasiyetler çerçevesinde. Hocam, şimdi bir kimse satın aldığı fakat henüz teslim almadığı bir malı başkasına satması caiz midir diye sormuşlar.
Şimdi bir defa genel yine hüküm olarak işte mallar iki çeşittir. Bir taşınmaz mallar var, bir de taşınır mallar var.
Evet.
Taşınmaz mallar, onlar gayrimenkul diyoruz ya. Mesela tarla, bağ, bahçe. Buralar taşınmaz mallar. Taşınır mallar ise işte diyelim otomobil, işte tekstil eşyaları, mobilya vesaire, bunlar da taşınır. Taşınır malları satın alan bir kimse, taşınır mallardan birisini satın alan bir kimse, onu ele geçirmeden, kabzetmeden bir başkasıyla satmasını yasaklamış peygamber. Sende olmayanı satma diyor.
Evet.
Yani o zaman ne olacak? Bir kimse bir mal satın almışsa onu kabz edecek, kabz eder, eline tam geçirme ve ondan sonra satacak. Ama taşınmazlarda böyle bir şey yok, şart yok. Yani taşınmaz bir tarla almışsın, henüz tapusunu almamışsın ama anlaşmışsın karşı tarafla, satabilirsin. Fıkhın.
Evet.
Şimdi bu neye dayanıyor, bu niye, neden bu şekilde? Peygamberimiz böyle sende olmayan, yanında olmayanı satma demiş. Peki peygamber bunu niye demiş? Çünkü o taşınmaz, taşınır mallar telef olabilir. Dolayısıyla satıcı o sattığı malı kendisi teslim almamışsa satmadan o mal telef olabilir. Dolayısıyla neyi teslim edecektir? Şimdi mesela diyelim ki ben senden bir otomobil satın aldım. Ama henüz kabz etmedim. Ve tuttum onu sattım. Kabz et dedim değil mi? Ele geçirmedim. Sonra onu sattım. Ya o otomobil seninle bana gelirken telef olsa, o zaman ben sattığım kişiye neyi teslim edeceğim, neyi vereceğim? Bundan dolayı bu taşınmaz mallar, taşınır malların efendim ele satın alan kişi onu kabz etmeden, ele geçirmeden satması yasaklanmış. Ancak günümüzde durum biraz daha farklı görünüyor. Mesela adam fabrikada üretim yapıyor. Ve oradan mal satın alıyor. Ve satın alıyor ama henüz kabz etmemiş oluyor. Yani fabrikanın şeyinde duruyor. Deposunda duruyor. Evet. Şimdi o malın telef olma ihtimali çok zayıf. Ve bu da çok uygulanıyor bugün. Mesela bir bayiye geliyor bir müşteri. Bir şey satın alacak. Hatta şey bile değil. Satın almamış bile oluyor bayi. Fabrikayı arıyor. İşte şu maldan şu var mı, kaç lira, şu fiyat, tamam diyor. Ve o daha teslim almadığı veya satın almadığı malı satıyor. Bunlar bir gelenek haline gelmiş. Bir örf haline gelmiş. Günümüzde artık bundan kaçırmak da mümkün değil.
Kesinlikle. Doğru diyorsun. Hocam bir diğer sorumuz. Bir kişinin başka bir kişiye kefil olması halinde ücret talep etmesi caiz midir denir?
Yok. Yani bizim İslam fıkhında kefalet ücreti diye bir ücret yok. Vekalet ücreti var da. Kefalet ücreti yok. Yok. O bir tamamen teberrudur. Efendim bir defa tabii şey de belli değildir yani. Alacaklı alacağını kefilden mi tahsil edecek? Asıldan mı tahsil edecek? O da belli değildir zaten. Dolayısıyla kefalet ücreti diye bir şey yok. Ancak bazı bu şey mektupları var. Büyük şeylerde, işlerde. Mesela adam devletin bir işine müteahhit olarak giriyor.
Evet.
Ve bu bankadan şey istiyor devlet. Bir belge istiyor. Kefalet. Onun bir adı var.
Tamam, anladım hocam.
Aklıma gelmedi şu anda. Evet. Onu istiyor. Ve banka ne alıyor? Tamam diyor. O mektubu veriyor. Ne mektubu diyorlar ona. O mektubu veriyor. Ve bu şu anlama geliyor. Tamam, bu adam bu işi yapabilir. Yapamazsa ben kefilim. Demiş oluyor. Ve bunun için de para alıyor. Bankalar. Buna cevaz veriliyor. Yani bankaların o büyük miktardaki yatırımlar için gereken o şeyin senede karşılık bankaların veya ne bileyim diyelim ki kuruluşların ücret almasına, kefalet ücreti almasına caiz görülüyor. Ama kişisel olarak şahısların yaptığı bu kefaletlerde ücret alması caiz görülmüyor.
Caiz görülmüyor. Eyvallah hocam.
Tazminat ne? Tazminat mektup muydu? Neydi o?
Vallahi ben de hatırlayamadım hocam. Galiba o yüzden dahil olamadım. Evet. Hocam bu son sorumuzda teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Değerli dinleyenler, burada programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Efendim Allah'a emanet olun. Ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun.